Kitap Ağacı.
Aziz dinleyiciler, hepinize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Sana ağaç dersem arlanma ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç. Musa Kelim'in asası ağaç. Büyük suların köprüsü ağaç. Kara kara denizlerin gemisi ağaç. Sözlerimize Dede Korkut'un bir söylemesi ile başladık. Biz buna insanlığa yol gösteren kitapların sayfası ağaç cümlesini ekleyelim. Bugün yeni bir programa başlıyoruz. Kitap Ağacı. Evet, medeniyet bir taraftan ziraat tarafıyla ağaç üzerinden yürüyor. Diğer taraftan da kültür yönüyle ağaç üzerinden yürüyor. Bir dilin, edebiyatın verimleri varlığını kitap şeklinde gösteriyor. Sözlü verimler de kitaplaşarak asırları aşabilir ve zamanımıza gelebilir ancak. Türkçe ulu, köklü bir kitap ağacına sahip. Binlerce yıllık kitap ağacımız hala meyve vermeye devam ediyor. Onun ilk yemişlerinden bugüne gelen yüz binlerce, hatta milyonlarca meyveleri hala bizi beslemeye, zihnimizi ayakta tutmaya devam ediyor. Bu yüz binlerce, milyonlarca meyveden bazıları var ki, işte onların kültürümüzde, dimağımızda, zihnimizde farklı yerleri var. Bu programda kitap ağacımızın, o ulu, büyük kitap ağacımızın müstesna meyvelerinden söz edeceğiz. Türkçenin yazılı metinleri, bugüne ulaşabilmiş yazılı metinleri 8. yüzyıldan başlıyor. 8. yüzyıldan günümüze bizi besleyen, insan olarak varlığımızı kimliklendiren bu eserleri her şekilde bilmek ve tanımak mecburiyetindeyiz. Eğer biz bu meyvelerle beslenmeye devam etmezsek, kitap ağacımız, kültürel manevi varlığımız, hayatiyetini kaybeder. Biz de bilhassa kültürel olarak fakirleşiriz. Bu programda yüzyıllar boyunca bizi beslemiş, aklımızı olduğu kadar hislerimizi ve heyecanlarımızı ayakta tutmuş eserlerden bahsedeceğiz. Bu eserleri tanımak aslında kendimizi tanımak, özümüzü bilmek. İnsanoğlunun yazılı macerası kitaplarda. Daha doğrusu nasıl tarih kitaplarla başlıyor diyorsak, İnsanlığın kültür ve medeniyet birikiminin de kitaplarda, kitapların meydana getirdiği kütüphanelerde olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte o ilk yazılı devirlerden itibaren kitabın bir macerası var. İnsanoğlu ilk yazıyı yumuşak tabletlere yazdı. Bunlar fırında pişirilmiş metinlerdi. her türlü konularda, her tür metinlere bu tabletlerde rastlayabiliyoruz. Sonra deri üzerine, kumaş üzerine, tahta üzerine, parşömene, taşa, nihayet kağıda yazdı. Kağıdın taşınabilirliği, bir arada saklanabilirliği, önce rulo halinde kitaplara vücut verdi, sonra sayfa, forma halinde kitaplar oluştu ve bunlar iki kapak arasına girdiğinde de kitap hüviyeti kazandı. Kağıt sayfalar kitapla müstakil varlık kazandı. Evet, biliyoruz, kağıdın ham maddesi ağaç, selüloz. Kağıdın böyle tarım alanındaki çok önemli bir varlıktan üretilmesi, aynı zamanda ağacın kalıcılık kazanması olarak da değerlendirilebilir. Kitapla sadece kendimizi değil, düşünce halindeki dünyamızı, evrenimizi, kainatımızı da tanırız. Türk edebiyatının temel metinleri, temel kitapları deyince elbette ilk önce 8. asıra kadar giden Orhun yazıtlarından, kitabelerinden, Bengü taşlarından, yani kalıcı taşlarından söz etmemiz gerekiyor. Bu metinler, Orhun yazıtları, Bilge Tonyukuk'un yazıtı, Külti'nin yazıtı, Bilge Kağan'ın yazıtları, bu üç yazıt grubu Orhun Nehri Vadisi'nde, bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan bir bölgede. Bu metinler yazıldığı yıllardan itibaren o coğrafyada kaldı. Belki başlangıçtaki tesirini de kaybetti. Kitap ağacımızın ilk meyvesi, zihnimizi parlatan, dünyadaki varlığımızı aydınlatan yazılı bir metin bunlar. Kitaplaştığında bu metinlere, taş üzerindeki metinlere Orhun yazıtları dedik. Türkçe konuşan taşlardan söz ediyoruz. Yıl 725, Orhun Vadisi'ne iki taş dikildi. Üzerinde dilimizin ve tarihimizin okunduğu taşlar, Göktürk veya Köktürk devletinin varlık belgeleriydi aynı zamanda. Bilge Tonyukuk, Türklerin tarihini geniş Türkistan bozkuruna bir ağaç gibi adeta dikmişti. Tonyukuk Bengü taşlarından sonra Bilge Kağan'ın, Göktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın ve ardından kardeşi Kültigin'in kitabeleri dikildi. Son iki taş bu hakanların yeğeni Yolluğutigin tarafından yazılmış. 20 günde taşa geçirilmesini de yine Yolluğutigin bizzat takip etmişti. Kendine mahsus bir alfabe, runik olarak tabir edilen bir alfabe, yüzyıllar boyunca o kitabeleri kurtlar, kuşlar okudu, rüzgarlar onun esintilerini bozkıra taşıdı. Geçmiş yüzyıllarda Melike Ata Cüveyni bu kitabelerden söz eder, Tarihi Cihan Küşası'nda. Fakat 18. yüzyılın başına kadar onu gören, gördüyse de ondan bahseden pek yoktur. İşte 18. asrın başında görenler, resmini çizenler olur. henüz okuyan yoktur. Mahiyeti belirsizdir bu taşların üzerindeki metinlerin. Ancak 19. yüzyılın sonunda Danimarkalı Wilhelm Thomsen, işte bu Bengü taşlarının üzerindeki yazıları okur ve o zaman anlaşılır ki bu kitabeler Türkçedir, Türkçe konuşmaktadır. Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'ın ölümünden sonra devletin doğusu Çin idaresine geçmiştir. İlteriş Kağan, Çin esaretinden kurtulup 680-682 yıllarında Göktürk Devleti'ni yeniden kurmuş, dağılan milleti toplamıştır. İlteriş Kağan'dan sonra kardeşi Kapağan Kağan hükümdar olur. Ve Kapağan Kağan'ın ardından da İlteriş Kağan'ın iki oğlu Bilgetigin ve Kültigin Göktürk hükümdarı olurlar. Ve işte onların bilge veziri Tonyukuk. Bu üç büyük isim yazılı kültürünün başlangıcında önemli yer tutarlar. Tonyukuk yazıtının bizzat kendisi tarafından yazıldığını kabul edebiliriz. Böyle bir ifade bulunmamasına rağmen. Ama Kültegin ve Bilge Kağan yazıtlarının, anıtlarının yazarı hakkında bir fikrimiz var. Çünkü Yollu Tigin, bu kitabeleri yazan, yazdıran Yollu Tigin şöyle ifade ediyor. Bunca bitik bitigme Kültegin atısı, Yolluk Tigin bitidim, 20 gün olurup bu taşka bu tamka kop, Yolluk Tigin bitidim. Yolluk Tigin bitidim. Yani Yolluk Tigin ben yazdım diyor. Belki de Yolluk Tigin bugün bilinen en eski yazarımız. Orhun yazıtları tabii bütün metnini okumamız elbette mümkün değil. Ama Orhun yazıtlarından size bazı parçalar okuyacağız ve onun mahiyetini, manasını anlamaya çalışacağız. Bizim okuyacağımız kısım Kültigin anıtından, Doğu yüzünden önce orijinal metni size okumaya çalışalım. Tabii araya girmiş yüzlerce yıl. 13-14 yüzyıl girmiş. Harflerin bir kısmı taş üzerinden silinmiş. Silik kısımlar var. Okunamayan, okumakta güçlük çekilen kısımlar var. O yüzden de biz şimdi okurken biraz zorluk çekeceğiz. Üze kök tengri, asra yağız yir, kılıntuk da ekin ara kişi oğlu kılınmış. Kişi oğlun ta üze eçüm apam bumin kağan istemi kağan olurmuş. Olurupan Türk bodunun ilin törisin tuta birmiş, iti birmiş. Tört bulun kop yağı ermiş, sü süle epen tört bulundaki bodun budunuk kop almış, kop baz kılmış. Başlıgık yükün türmüş, tizligik sökürmüş. İlgeri kadırkan yişka tegri kiri temir kapıga tegi konutırmış ekin ara. Evet aziz dinleyiciler, bu orijinal metnin bugünkü Türkçe ile ifadesi Şöyle Talat Tekin'in Orhun Yazıtları kitabından okuyoruz. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış. İnsanoğullarının üzerine de atalarım, dedelerim Bumin Hakan, İslemi Hakan tahta oturmuş. Hükümdar olarak tahta oturmuş. Tahta oturarak Türk halkının devletini ve yasalarını yönetivermiş, düzenleyivermişler. Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış, hep kendilerine bağlı kılmışlar. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüşler. Doğuda Kingan dağlarına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar halklarını yerleştirmişler. Bu iki sınır arasında pek düzensiz yaşayan Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerler imiş. Onlar akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş. Emirleri altındaki kumandanları da akıllı imişler, şüphesiz. Cesur imişler, şüphesiz. Beyleri de, halkları da barış ve uyum içinde imişler, şüphesiz. Onun için devleti öyle yönetmişler, şüphesiz. Devleti yönetip yasaları düzenlemişler. Sonra kendileri öylece vefat etmişler. Cenaze törenlerine yasçı ve ağlayıcı olarak doğuda gün doğusundan Bükli Çöl halkı, Çinliler, Tibetliler, Avarlar, Bizanslılar, Kırgızlar, Üç Kuru Kanlar, 30 Tatarlar, Kıtaylar, Tatabılar, bunca halklar gelerek ağlamışlar, yas tutmuşlar. Onlar onca ünlü hükümdarlar imiş. Ondan sonra erkek kardeşleri hükümdar olmuşlar. Aziz dinleyiciler, Kitap Ağacı programındayız. Bu programda Türk edebiyatının başlangıcından bugüne önemli kitaplarını, önemli eserlerini size tanıtmaya çalışıyoruz. Onlardan metinler okuyoruz ve böylece o kitapları anlamak yolunda biz de çaba sarf ediyoruz. Size anlatmaya da, aktarmaya da çalışıyoruz. Evet, Doğu Yüzünden, Külti'nin yazıtının Doğu Yüzünden okumaya başladık. Bu başlangıçta Göktürk Devleti'nin ortaya çıkış süreci, neredeyse insanlığın ortaya çıkış süreciyle birleştirilerek anlatılıyor ve bu iki kağanın vefatından sonra dünyanın o zamanki ülkelerinden, devletlerinden gelen yasçıların, ağlayıcıların nasıl bu cenaze merasimine katıldıkları anlatılıyor. Bir ara vererek, yani bir kısmını okumayarak yine aynı yazıttan okumaya devam edeceğiz. Türk halkı yok olmasın diye, halk olsun diye babam İlteri Şakan'ı ve annem İlbilge Hatun'u göğün tepesinden tutup daha yükseğe kaldırmışlar. Muhakkak ki babam Hakan 17 adamla baş kaldırmış. İlteriş baş kaldırıyor diye haber alıp şehirdekiler dağa çıkmış, dağdakiler şehre inmiş. Derlenip toplanıp 70 kişi olmuşlar. Tanrı güç vermiş olduğu için Babam Hakan askerleri kurt gibiymiş. Düşmanları da koyun gibiymiş. Doğuya ve batıya sefer edip adam toplamış ve yığmış. Sonunda hepsi 700 kişi olmuşlar. 700 kişi olup devletsiz kalmış, Hakansız kalmış halkı, cariye olmuş, kul olmuş halkı, Türk ve o örf ve adetlerini bırakmış halkı, atalarımın, dedelerimin töresince yeniden yaratmış ve eğitmiş, Tölis ve Tarduş halklarını o vakit düzenlemiş. Evet aziz dinleyiciler, Orhun yazıtlarından, Külti'nin anıtından okumaya devam ediyoruz. Burada Türklerin komşularıyla, kardeş Türk halklarıyla mücadeleleri anlatılıyor. İki kardeşin, Bilge Kağan ve Külti'nin nasıl devleti ayağa kaldırdıkları, halkı nasıl aç halkı tok hale getirdikleri ifade ediliyor ve gelecekte sıkıntıya düşmemeleri için ne yapmaları gerektiği konusunda da öğütler veriliyor. Türk dilinin ilk metinlerinin, Türk dilinin ilk metinlerinin adeta devlet metinleri olması ilgi çekici. Birçok edebiyat aşk şiirleriyle başlar veya benzer işte tabiat dini metinlerle başlar. Türkçenin ilk metinleri, devlet metinleri, aynı zamanda siyasetname diyeceğimiz metinler. Şimdi yine Kültigin anıtının kuzey yüzünden bir bölüm size okuyacağım. Devletin yönetileceği yer Ötüken dağlarıymış. Bu yerde oturup Çin halkıyla ilişkilerimi düzelttim. Şimdi onlar bize altınlı, gümüşü, ipeği, ipekli kumaşları bolca veriyorlar. Çin halkının sözleri tatlı, ipekli kumaşları da yumuşak imiş. Tatlı sözlerle, yumuşak ipekli kumaşlarla kandırıp uzaklarda yaşayan halkları öylece kendilerine yaklaştırırlar imiş. Bu halklar yaklaşıp yerleştikten sonra da Çinliler kötü niyetlerini o zaman düşünürler imiş. İyi ve akıllı kişiler, iyi ve cesur kişileri ilerletmezler imiş. Öte yandan bir kişi yanılıp suç işlese, onun soyuna, sopuna ve hısım akrabasına kadar herkesi öldürmezler imiş. Çinlilerin tatlı sözlerine ve yumuşak ipekli kumaşlarına aldanıp, ey Türk halkı, çok sayıda öldün. Ey Türk milleti, sen mutlak öleceksin. Güneyde Çuay dağlarına ve Töğültün ovasına yerleşeyim dersen, Türk milleti, mutlak öleceksin. Orada kötü niyetli kimseler şöyle akıl verirler imiş. Çinliler bir halk, onlara uzak ise kötü hediyeler verir. Yakın ise iyi hediyeler verir deyip öyle akıl verirler imiş. Aziz dinleyiciler, Kitap Ağacı programındayız. Bu programda dilimizin, edebiyatımızın en büyük eserlerini, başlangıçtan bugüne en büyük eserlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu ilk programımızda da Orhun yazıtlarından başladık. Ve son söz olarak yine Orhun yazıtlarından bir bölüm okuyarak programımızı tamamlayacağız. Tahta oturup yoksulla fakir halkı hep derleyip topladım. Fakir halkı zengin yaptım. Az halkı çok yaptım. Bu sözlerimde yalan var mı? Ey Türk beyleri ve halkı, bunu işitin. Türk halkının dirilip nasıl devlet sahibi olacağını buraya hak ettim. Yanılıp nasıl öleceğini de buraya hak ettim. Söyleyecek her ne sözüm var ise bu ebedi taşa, Bengü taşa kazıdım. Ona bakarak bu sözleri öğrenin. Ey şimdiki Türk halkı ve beyleri, Bu devirde bana tabi olan beyler, sizler mi yanılacak, hata edecekseniz? Aziz dinleyiciler, Kitap Ağacı'nın sonuna geldik. Gelecek programda buluşmak ümidiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.
Kitap Ağacı.